podcast dinle.
Efendim iyi akşamlar dileyerek yine her zamanki gibi söze başlayalım. Felsefeye giriş kapısı mesabesinde görebiliriz Sokrates'i. Çünkü felsefenin baş konusu, en önemli sorunu kavram olayıdır. Kavramlarla iş görmektedir felsefe. Kavramın hayati bir önem kazandığı mıntıkadır felsefe. Nedir kavram? Birincisi buna bakmak lazım. Kavram aslında zihnimizde çıkardığımız bir şekildir. Yunanca'daki eidos bunu ifade ediyor. Şekil, biçim anlamına geliyor. Ne var ne yoksa biz bunu zihnimizde çıkardığımız biçimlerle tasavvur ediyoruz. Eidos belirgin bir biçim değil. Yani şu bardak belirgin bir biçimdir. Gösterebiliyorum. Bu bardağı da gösterebiliyorum. Bu da bir biçimdir. Ama bu biçim, bu biçimden farklı. Bunları aynı adla anıyor olmam insana mahsus olağanüstü bir kabiliyettir. Buna soyutlama diyoruz. Olandan, bulunandan çıkarıyorsun. Farklı bir seviyeye taşıyorsun. O farklı taşıdığın farklı seviyede gerçeklikle doğrudan bağlantısı yoktur. Bardak dediğimde bunun birebir bir karşılığı yok.
O yüzden mi kavramlar tasvir edilmez diyorsunuz?
Evet.
Tarife girer değil mi? Tarife yani belli girer. Bir biçim olmadığı için tasvir
evet,
edemiyor.
Evet, aynen o. Belirli bir biçimi olmadığından onun resmini veremiyoruz. Bardak birebir şudur diyemiyoruz. Ama yaklaşık bir karşılığı var. İşte bardaklardan biri budur. Tamam mı? İşte ne bileyim ben büyüteçlerden biri budur. Ama bir sürü büyüteç çeşidi var. Bir sürü ne bileyim ben her şey için kullanabiliriz. Tebeşir örneği var. Ama tebeşirin birebir karşılığı yok. Yaklaşık bir tasavvur beliriyor zihnimizde. Bunun belirmesi için bizde hayli gelişmiş bir hayal gücünün bulunması lazım. Bu hayal gücünden yoksunsak kavramı anlayamayız. Ve hayal gücüne sahip olmak yetmiyor. O hayal gücü çok hilekardır. Bizi düşünme sürecinden dışarı atabilir. Bu aynı zamanda çok önemli bir eğitim meselesidir. Pedagojik bir olaydır. Hayal gücü çok gelişmiş olan çocuklarda mesela, öğrencilerde kendini derse verme, kendini bir konuda odaklama zorluğu, eksikliği görürüz. O bakımdan hayal gücü aklın toparlayıcı yönetiminde bulunmak zorundadır. Hayal gücünde duygunun yeri vardır. Ama o duyguyu derleyip toparlayacak güç, kudret, akıldır.
Sanat daha ziyade hayal gücüyle mi işler?
Sanatta hayal gücü ağırlık kazanır. Ama sanat olmayan alanlarda, işte biraz önce bahsettiğim kavramların oluşturulmasında da, neresidir kavramlar, nerede oluşur? Akıl dairesinde. Aklı kim alır? Ele alır. Daha sonra geleceğiz buna ama şimdiden söyleyeyim. Metafizik ele alır. Aklın, ne diyelim, bilimi, aslında bilim değildir metafizikte.
İlimi mi diyebiliriz hocam?
Tırnak içinde bilimi diyelim. İlim diyebiliriz dediğin gibi. Metafiziktir. Kavramlarla uğraşan, daha doğrusu aklı ele alan, akılla meşgul olan, inceleyen saha metafiziktir.
Sermayesi akıl olur.
Metafiziğin özel bir alanı tabii, o da mantıktır. Yani metafizik doğayı ele almayan insan yetisidir.
Bir daha söyleyelim hocam. Metafizik
doğayı ele almayan, doğayla doğrudan bağlantı halinde bulunmayan insan yetisi, insan kapasitesi.
Sizin logosa maneviyat anlamını vermeniz de bu aslında, değil mi? Doğanın dışında olan biraz, doğanın ötesinde evet. olan gibi bir mani.
Ve o maneviyatla, güzel söyledim, maneviyatla, logosla özel meşgul olan alan metafiziktir. Anlatabiliyor muyum? Şimdi...
Çünkü hocam şundan ötürü söylüyorum onu. Evet. Maneviyat deyince bugün akla ilk olarak yani sadece ve sadece din geliyor. Sadece din geliyor. Yani sadece din değil, değil mi burada kastettiğiniz manevi?
Dinin uzantısı, dinin uzantısı edep, maneviyat içinde yer alır. Dinin ta kendisi bizzat maneviyatta değildir. Maneviyat ötesidir. Çünkü dinin özünü, nasıl diyeyim size? Tanrılığı açıklayamıyoruz.
Mesela şöyle sorayım. Metafizik manevi alana dair bir şey değil mi?
Metafizik manevi alandadır.
Tamam.
Evet.
Ve metafizik felsefenin konusu diyoruz, değil mi?
Metafizik felsefenin özüdür yahut da beynidir.
Yani buradaki bu maneviyatın hani ne, hangi karşılıklara, bu logosa karşılık olarak verdiğiniz maneviyatın esasen hangi karşılıklara geldiğini daha bir deşmek için hocam yapıyorum bunu. Çünkü dediğim gibi direkt işte maneviyat deyince bizde ya salt dine algılanıyor. Ve o logos karşılığı maneviyat deyince sanki hoca eşittir din dedi gibi bir şey algılanıyor gibi bir şey oluştu. Hani tam olarak o olmadığını birazcık daha belirginleştirmek evet. için.
Hayır. Maneviyatın felsefeyi aşan bir tarafı var. Nedir o? Aklın sınırlarından çıkıyor. Edebin öyle kesimleri var ki bunları akılla kavrayamıyoruz. Edebin. Akılla kavradığımız kadarı, edebin akılla kavradığımız kadarı ahlaktır. O felsefenin işidir. Felsefe bununla uğraşır. Ama bunun aşıldığı sahalar felsefenin dışındadır. Felsefenin ötesinde, felsefenin uzanamadığı alan mistiktir.
Hocam özür diliyorum.
Buyur.
Mistiklik kavramı da bu metafizik kavramının içerisinde mi yer alıyor?
Hayır, hayır. Metafiziği aşar. Yani şöyle bir... Aklın uzandığı son sınır mistiklik ile metafizik arasındaki huduttur. Burasıdır. Bunun ötesine, yani bu hududu aştın mı metafiziğin dolayısıyla felsefenin sahasını terk etmiş oluyorsun. Burayı akılla ihata edemezsin.
Bu yüzden siz dinle felsefe ne savaşmaz ne sevişmez, evet, diyorsunuz.
Evet. Şimdi dönelim tekrar Sokrates'e. Sokrates biraz önce anlattığım, açıklamaya çalıştığım anlamda kavramı deşiyor. Yani zihnimizde canlandırdığımız biçimleri, ama artık gerçeklikteki biçim değil bu. Gerçekliği aşan bir biçimdir. Yani gerçeklikte bulduğumuz biçimlerin genellemesi. Bardak örneğinden çıktık. Her şeyi aynı şekilde belirleyebiliriz. Bir genel bir işte bir biçim çıkarıyoruz. Buna Yunanca'da eidos diyorlar. Biçim. Tekildir bu. Ve bunun çoğulu, yani biçimler, ideadır. Şimdi bir de biraz da dilden bahsedelim. Burada çok önemli bir yer tutuyor. Olağanüstü ince ayrımları gösterebilen çok güçlü diller vardır. Yunanca bunların başında gelenlerdendir. Bir özelliği de başka dillerden yardım alarak işlememiştir. Felsefe bilim burada doğduğunda orada iş gören kişiler kendi dillerinden hareket etmek zorunda kalmışlardır. Başka dillere müracaat etme talihleri, şansları yoktu.
Kendi dilinin kuyusuna girip o kuyudan su çıkartmaya benziyor.
Su çıkarmak mecburiyetinde. Tabii o çıkardığı su ilk elde işine yaramıyor. İşine yarar hale getiriyor. Bu teknik terim haline gelmiş olan sözlerin hemen hemen tamamı gündelik kullanımdan alınıyorlar. O gündelik kullanımda bu kişilerin, Sokrates'in, Eflatun'un, Aristoteles'in, Heraklaytos'un ne bileyim ben Xenofanes'in verdiği anlamlar yok tabii. Anlatabiliyor muyum? Mesela Sofos, hakim, bilge, iş bilen, usta kişi, iş beceren bir kimseyi anlatıyor Sofos. Bu Pitagoras'ta, işte ne bileyim ben, Eflatun'da kutsal bir anlam alıyor. Başka bir şey haline geliyor.
Yani dilden dil icat ediyorlar gibi bir şey.
İcatlar var. Dilin içinde icatlar var. Mecbur, o kelime almaya mecbur ve ona yeni anlamlar yüklüyor. Buna ister istemez mesela ben Türkçe'de de yapıyorum. Ve bu tuhaf karşılanıyor. O günlerde tuhaf karşılanıyor muydu? Bir bakıma evet, bir bakıma hayır. Çünkü çok geniş bir Yunanca konuşan kitle derin düşünmeye kendisini vermişti. Dolayısıyla bu yeni anlam vermeleri elden geldiğince kavramaya çalışmışlardır insanlar. Nereden biliyoruz? Daha sonra geleceğimiz mesela Eflatun'un kurduğu akademiyaya çiftini çubuğunu bırakıp ders dinlemeye gelen insanlar var. Attika'nın çok çeşitli bölgelerinden bir sürü insan geliyor. Anlatmıştım. Sabah dersleri talebelere, akşamları halka açık. Bu Aristoteles'te de böyle olacak. Ve bu şeylere, bu derslere, bu konulara halktan insanlar geliyorlar. Dediğim gibi köylüsü, kentlisi, şusu busu geliyor.
Sokrates de zaten Agora'da, sokakta yapıyordu. Yani
Sokrates ayrıca tabii sokakta yapıyor. Onun okulu mokulu yok.
Yani halk çok aşina, onu demeye evet çalışıyorum.
Sokakta halkla yapıyor. Akşamları şölenlerde de seçilmiş insanlar katılıyorlar. Yani genele hitap ediyor. Özelin yanında genele de hitap ediyor. Ve bu kavramları, şimdi oraya geliyoruz. En zor kavramlar örneği bulunmayanlardır. Bardak, taş, ağaç, tavşan, insan, şu bu çeşidinden olmayan, somut şeyler olmayan, somutluğu bulunmayan, somut karşılığı bulunmayan şeyler, söyleyin adını, kavramlar, Sokrates'in araştırma alanına giriyor. Bunlarla uğraşmak, bunları belirlemek çok zor bir iş. Bunlara ideal kavramlar diyoruz. Yani tamamıyla, şimdi orada kalmıştık, bir yerde atladık üstünden, onu da tamamlayayım. Eidos'un çoğulu idea dediydim. Yani eidoslar demek. Zamanla bu idea çoğul olmakla birlikte şekil itibariyle tekil kullanılmaya başlanıyor. Öyle sözler vardır. Türkçede de vardır. Mesela eşya şeyin çoğuludur. Ama eşyayı tekil olarak kullanıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Bunun gibi bir sürü başka örnekler var. Mesela şimdilerde çok hatalı bir kullanım vardır. Datalar denilir. Halbuki datanın kendisi Latince'de çoğuldur. Datumun, veriler demektir. Yani Türkçesi veri. Datum, veri. Data, veriler.
Hocam peki mesela güzellik ideası diye kullanırız. Bu dediğinize göre o zaman güzellik eidosu dememiz gerekir. Çünkü
eidosu evet ama idea niye idea olarak bu tabii şeyde geçiyor. Eflatun'da geçecektir. İçinde çeşitli tekiller var. Anlayabiliyor muyum? Güzelin çeşitleri var. Onların hepsi aşılarak bir güzellik bütünlüğü ortaya çıkıyor.
Ha o zaman güzellik ideası doğru oluyor.
Doğru oluyor. Tamam. Güzelliğin doğrudan karşılığı yok. Dedik ya demin bunlar ideal kavramlar. Gerçi edebe girmiyor güzellik. Neye giriyor? Estetiğe giriyor. Estetik de edep gibi karşılığı bulunmayan bir olay. Başka bir deyişle gerçeklik dünyasında örneğini bulamıyorsun. Kim var başka? İki alan saydık. Bedia yani güzel şeylik, estetik, bedia. Bir de edep. Ethos'tur onun da Yunancası. Üçüncü bir alan mantık, matematik. Bunlar ideal kavramlarla iş görürler. Tekrar ediyorum, önemine binaen hiçbir şekilde, hiçbir surette gerçeklik dünyasında karşılığı yoktur bunlar. Tamamıyla insana mahsustur. Sokrates bunların nereden geldiklerini soruşturuyor. Yani bu söyleşilerde geçiyor. O mu bunu soruşturuyor? Eflatun mu başlatıyor bu işi? Orası açık değil. Çünkü bunun üzerinde öğretisini oturtacak kişi Eflatun'dur.
Hocam peki bu soruştururken sonuçta bu gerçeklik dünyasındaki kişilere, tekillere giderek yapmıyor mu bunu?
Evet.
Bu durumda İşte bu kavramların gerçeklik dünyasında bir karşılığı olduğunu göstermiyor mu bu bir noktada bize? Ben anlamakta zorlanıyorum da onu.
Herkes zorlanıyor.
Orayı birazcık açsak mı hocam?
Teker teker insanlara soruyor bunları. fakat herkese fikir hürriyetini tanıyormuş gibi yapıyor. Üç kağıtçılık ediyor bu arada. Yani şöyle ki, sen Sokrates ol, dolayısıyla da Eflatun ol ve bana bir şey soruyorsun. Tamam mı? Sen beklediğin nedir? Benim tercihimdir. Ben neyi tercih ediyorum? Bu tercihi mücahidin tercihiyle karşılaştırıyorsun. Ve arada bir ortaklık var mı yok mu bunu yokluyorsun. Ama sen beni beklediğim bir cevaba zorluyorsun. Öyle bir hile yapıyorsun ki beklediğin cevabı vereceğim. Buna ironi diyorlar. Efendim Eflatun çok kritik bir yol izlemiş. Eleştirici işte demin dediğim gibi herkesin kendi tercihini ortaya koymuş değil. Çok ince, ince baskıları var. Kaba bir şey değil. Ne derler ona? Kaba bir tahakküm değil. Akli bir yoldan gidiyor. Bir misal vereyim. İşte soruyor. Diyelim ki Glaukon, bilmiyorum artık kime soruyorsa. Yolda gidiyorsun diyor. İmdat sesi işitiyorsun. Dönüyorsun, bakıyorsun bir su birikintisine, bir kuyuya çocuk düşmüş. Yardım istiyor. Ne yaparsın diyor. Glaukon da diyor ki, diyelim ki işte Glaukon kimse artık. Faydon. Neyse atıyorum. Birisi bu söyleşilerden birinin kahramanı. Atlar kurtarırım diyor. Soruyor tekrar. Peki diyor, yüzme bilmiyorsan ne olur diyor. Baştan sorsana. Yüzme bilmeden ne yaparsın? Atlar mısın mesela? Önce sana tercihini bırakıyor. Atlarım diyorsun. Sen ne oluyorsun? Bir özgeci oluyorsun. Digergen bir insan oluyorsun. Hayır atlamam, korkarım. Bencil oluyorsun. Nedir bu? Bu kötü bir şey, bencillik. Yani edebe aykırı bir şey. Ne olmak istiyor insan? Edepli olmak ister. Ama hangi şartlarda edepli olmak gerekir? İşte burada bunun soruşturulması bizi edepten ahlaka götürüyor. Edep seni bir işe zorlar. Çünkü ucunda din vardır. Din zorlar. Mecbur bırakır. Mecbur bırak. Halbuki felsefe ne yapıyor? O işin, o görülen işin akla uygun mudur, değil midir? Bunun sınamasını yapıyor. Ta öteden beri dedik ya, dinde soru yoktur. Sorgulayamaz. Yapısı, tabiatı, icabı din sorguya kapalıdır. Felsefe, tabiatı icabı sorguyla işe başlar, sorgular. İyilik, kötülük yok bunda. Bu böyle. Felsefenin bu tarafını da sorgulayamazsın. Bak burası sorgulanmaz mesela. Felsefenin sorgulaması yerinde midir, değil midir? O sorulmaz.
Kim aksiyomları da sorgulayamıyorum felsefede mesela. Ya sorgulanamaz bir alanı var felsefenin.
Tabii o başlangıç, arke dedikleri o noktalar sorgulanmıyor. Ve onlardan türetiyorsun bütün ilkeleri. Ama dindeki bütün, din kendisi sorgulamıyorsa, ki Müslümanlıkta bu çoktur, sorgulanan taraflar. Ama Müslümanlığın kendisi sorgular. Sana bırakmaz onu sorgulamayı. Yani Allah bunu sorgulayarak koyuyor ortaya. Bazı şeyler, noktalar.
Kim ayetler öyledir mesela.
Felsefede sen sorguluyorsun. Sana kalmış bir şey. İşte oraya daha gelmedik. Aristoteles'te oraya geleceğiz. Felsefenin üstünde, ötesinde bir güç felsefeyi yönlendirmiyor, yönetmiyor. Dolayısıyla oradaki bütün sorgulamalar sana aittir. Biliyor muyum? Ve bundan vazgeçemezsin. Bundan sapamazsın. Mecbursun buna. İşte bir örneği budur. Ben diyorsun atlarım suya. çocuğu kurtarırım. Peki diyor, yüzme bilmiyorsan ne olacak diyor. Orada apışıp kalıyorsun. Ya hakikaten yüzme bilmiyorsam ne olacak peki? O zaman sen de o suya düşenle birlikte boğulacaksın demektir. İyilik edeyim derken büsbütün kötülük etmiş oluyorsun.
Aslında kendimle yüzleştiriyor beni. Yani hani bilmediğim bir ya da düşünmediğim bir şeyin farkına vardırtıyor soruları.
İşlerini, hareketlerini akla göre ayarlayacaksın. Akla göre, aklın buyurduğu doğrultuda edilen hareketler eylemdirler. Eylemin nasıl, hangi şartlar altında yürütülmesi gerektiğini belirlemeye çalışıyor. Sokrates'in, dolayısıyla da Eflatun'un işi gücü eylem nedir? Eylemin baş devindiricisi, dinamosu akıl. Peki akıl nereden nemalanmaktadır? Aklın besini nereden geliyor? Akıl nasıl oluyor da işliyor? Aklın işlemesi düşünmedir. Düşünme yoluyla düşünceler ortaya çıkıyor. Düşünceler kavramların dile getirilmeye hazırlanışıdır. Kavramların artık dile getirilmesi, ifadesi sözdür. Böyle bir silsile-i meratip var. Düşünceler bizim zihin hayatımız ile gerçeklik dünyamız arasındaki köprülerdir. Bunların gerçeklik dünyasına yönelik uzantısı sözdür. Kelam Arapçada. Logos Yunanca'da. Zihin hayatımızdaki kökleri kavramlardır. Bu kavramların zihin dünyasındaki sarsılmaz gerçeklikle bağlantısız oluşlarını vurgulamak babından Sokrates, yine dolayısıyla Eflatun esasa edebi, mantık, matematiği alır. Bunların, tekrar ediyorum, demin söylediğimi tekrar ediyorum, gerçeklik dünyasında yansısı, yankısı yok. Tamamıyla biz bunları nesneleştirmekteyiz. üçgen diyorum. Şunu çıkarıyorum. Bu gerçeklik dünyasında karşılığı bulunmayan Eidos'un, ideanın nesneleştirilmiş hali. Bunu var, ben nesneleştiriyorum.
Varsayım diyebilir miyiz bunlara?
Hayır, bu varsayım varsayıma girmez. Varsayım denenebilir, sınanabilir cinsten inançtır. Bu bir salt inançtır. Bunun denetlenmesi, sınanması yok. Nerede? Gerçeklik dünyasında. Zaten benim maksadım gerçeklik dünyasını anlamak. Ama buna daha sonra geleceğiz. Bilgi esas odur. Bunlar gerçeklik dünyasını bana veren, gerçeklik dünyasını bana yansıtan bilgiler değil. Gerçeklik dünyasının bilgilerini sağımlaştıran, anlam kazandıran araçlardır. Mantık bir araçtır Aristoteles. Bilim değildir. Kavramın Sokrates'te kanaatımca henüz idea bir kavramdır. Eflatun'da o başka bir şey olacak. Oraya geleceğiz. Bu kavramları bana eken, bu biraz da benim yorumum. Bunları eken bir kudret var. Bu kudret Tanrı'dır. Özellikle ideal kavramları eken o kudret. Onları nereden alacağız? Nereden toplayacağız? Başka türlü. Bu dünyadan, gerçeklikten edinmiyorsun onları. Öbür kavramlar, gerçeklikte örneklerini bulduğumuz bardak gibi kavramların esin kaynağı gerçeklik dünyasıdır. İşte bunlara bakıyorum, benzer görüyorum ve tüme varış yöntemiyle aynı şemsiye altında topluyorum. Tamam? Bunu, şunu, ona, buna filan falan bakıyorum. Benzerlikler görüyorum. Başta şekil benzerliği, işte yapı benzerliği, görev benzerliği, yani fonksiyon bakımında şeyleri görüyorum. Bunları bir ad veriyorum. Bardak diyorum, ağaç diyorum. Ama orada iffet, namus, cesaret, korkaklık, zulüm, adalet, bunların bir örneği yok.
Hocam şeyi getirdi aklıma. Kur'an-ı Kerim'de de bahseder ya. Allah Adem'e eşyanın isimlerini öğrettikten sonra melekler Adem'in üstünlüğünü kabul etti ve ona secde ettiler diye bir ifade. Ya onu çağrıştırdı bu dediğiniz şey. Yani dediniz ya bunların bir kudretten gelmesi lazım bana. O kudret muhtemelen benim görüşüm dediniz. Tanrı olsa gerek.
Şimdi Eflatun da öyle. Eflatun bunu düpedüz söylüyor. Yani herkesi söylemiyor. Çok dar bir çevreye bunu bildiriyor. Sokrates'i idama götüren, başta gelen sebep, yeni bir din icat etmiş olması. Bu böyle bir suçlama var. Açık açık bir din falan icat ettiği yok. Ama söyleşilerde gördüğümüz şaşmazcasına bir tanrı iddiası var. Theos'tan bahsediliyor sürekli olarak. Ha, Eflatun genel geçer dini yok saymıyor. Sokrates bunu yapıyor mu? Satır aralarından bu çıkıyor. Açık açık dine, o günün genel geçer çok tanrılı dinine küfretmiyor. Açık bir şekilde bunu reddetmiyor. Satır aralarından cımbız da çekebiliyorsun. Eflatun'a ait olduğunu düşündüğümüz açıkça bir tek tanrı, tek tanrı olmakla da kalmıyor. Bildiğimiz tanrının vasıflarını haiz bir resim çıkıyor Timaios'ta. Geleceğiz ona daha. Buna Sokrates ne kadar katılmış, ne kadar katılmamış bilmiyoruz. Zaten Eflatun'un Sokrates'le öyle uzun boyunu bir bağlantısı da yok. Çünkü Sokrates idam edildiğinde 399'da çok genç, daha 21-22 yaşlarında filandı. Yani öyle ahım şahım bir beraberlikleri olmamış. Tabii sonra dinlemiş. Sokrates'in müritlerini dinliyor. Ve bütün söyleşilerin bunlardan çekip çıkarıyor. Ama hep bir dengesizlik var. Nereye kadar Sokrates? Nereden itibaren Eflatun? Bunlar mistikliğin sınırlarında yol alan olaylardır. Kendini düşürme derdinde Eflatun.
Nasıl ya?
Enaniyet, benlik iddiasında bulunmamak. Sürekli olarak hocasının gölgesine sığınıyor. Korktuğundan değil. Ya bir şeyden korkuyor. O da dinin en büyük günah saydığı kibir. Buna katiyen yanaşmıyor Eflatun. Ve bu duyuşunu, bu duygusunu yine hocasına yüklüyor. Mahkemede diyorlar ki, sen bu diyarın en büyük bilgesisin. Kahin işte böyle demiş Delfos şeysinde. Kahini. Tarihi bir cevap veriyor. Benim tek bildiğim hiçbir şey bilmediğimdir.
Ne demek bu?
Bu bir kere müthiş bir tevazu. O tevazunun olağanüstü bir gurura dönüşmesidir.
Bunu mesela, bu dediğinizi örtük bir kibir olarak değerlendiren çok kimse var. Sizce öyle değil anladığım kadarıyla. Bu kibir değil, tevazu.
Bilemiyoruz. Bilemiyoruz. Kimsede olmayan bir şey bende var. Kim İddia edebilir ki bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir. Her şeyi biliyor olman lazım ki tersini iddia ediyor olasın. Her şey tersiyle kaim değil miydi? Zıtlığıyla kaim değil miydi diyalektikte? Hiçbir şeyi nasıl ortaya koyarsın? Hiçbir şey diye bir şey yok.
Hocam orada şöyle bir kıyas yapıyorum. İfade Sokrates'in o savunmasında geçiyor. İşte hani bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir. Devamında şöyle bir şey söylüyor Sokrates. Ya çünkü Tanrı'nın bilgisi karşısında bizim bilgimizin hiçbir hükmü yoktur. Yani oradaki o bilgisizliği esasında Tanrı'nın o mutlak bilgililiğiyle kıyas edilerek ortaya çıkartılıyor.
Tabii, gayet tabii. Tanrı'nın bilgisine ben nasıl ulaşıyorum? Nereden biliyorum? Ben çok özel bir insan olmalıyım ki, işte bunu şeyde bulacağız, Eflatun'da bulacağız bunu.
Bu geçtiğimiz bölümlerde anlattığınız Hazreti Ali'nin ben Allah'ı biliyorum dediği
evet,
yer.
Evet, mısın? Evet, evet, o, tam da o. Theo, Philos, Tanrı dostu. Tanrı dostu demek, yani beni. Tanrı dostu olan neyin peşindedir? Tanrı'nın hikmeti peşindedir. Kimdir o? Filosofos'tur. Hikmete aşık olandır. Hikmet kimdedir? Sofos, Sofya. En üstün, Eflatun'da ona da geleceğiz. En üstün bilgi çeşidi. Sofya. O Tanrı'ya mahsustur. Onun peşinde. Şimdi Sokrates bütün bunlarda nerededir? Bilmiyoruz. Bunları hep biz Eflatun'dan dinliyoruz. Sokrates'le ilgili yazan birçok adam var. Galiba 6 kişi var. Şimdi tam sayısını bilmiyorum. Öbürlerinde bu fikirler geçmiyor. Benzer olan yanlar var. Sokrates'in savunması var, Sokrates'in idamı var, çok şey var. Ama bu üstün fikirler Eflatun'da geçiyor. O bakımdan nereden itibaren bunlar çok önemli. Gerisi magazin. Sokrates'in hayatı hakikaten çok hoş, yani hoş derken Nasreddin Hoca'yı biraz andırıyor. Yanları var işte.
Eğlenceli bir hayat.
Eğlenceli bir hayat, evet.
Bizim için eğlenceli tabii, okuyan için eğlenceli.
Tabii. Ondan sonra çok zeka dolu, müthiş bir kişilik sağlamlığı olan bir tarafı var. Ve bunun da en önemli ispatı ölüme gidişidir. Yani Sokrates'in tarihi kişiliği ölümüyle kaim. Ölümüne bir bilinç abidesi olarak geliyor. O son gününde işte idamın infaz edileceği günde bütün dostları, işte tanıdıkları vesaire doluşuyorlar. Bu arada karısı geliyor. Ünlü Xantippe bağırıp çağırıyor, ağlıyor, dövünüyor. Seni suçsuz yere idam ediyorlar diye bağırıyor. Ya bir de suçlu olsaydım diye cevap veriyor.
Müthiş.
Bir de suçlu olsun. dinin en bariz göstergelerinden biri ve belki de başı ölüm sonrası hayat. Yani ölüm bir ara name. Bitiş değil. Bunu var gücüyle tebarüz ettiriyor. Ölümün bitiş olmadığı ve bu bakımdan ölümden hiçbir şekilde korkmadığı, çekinmeyi, hatta ölümden sonra daha iyi yaşayacağına iman etmiş bir şekilde gidiyor. Bir başka taraf dini hayatın dünyadaki yansıması, dini hayatın cisimleşmesi, tecessüm etmesi devlet hayatındadır. Devlet olarak karşımıza çıkıyor. Devlet kanuna dayalıdır. Hiçbir toplum olayında devlette gördüğümüz kanunluluk yoktur. Bunları hepsini görmüştük. Boylarda, işte obalarda, şurada burada kanun olayı yok. Kanun nedir? Tarafsız kurallar dizisidir. Yani senin, benim özel durumumuzu göz önüne alan ve buna göre dizilmiş, belirlenmiş kurallar değildir kanun. Tarafsızdır. Ne utrum derler Latince'de. Ne oradan ne buradan. Namuslu, dürüst, vicdanlı, ahlaklı bir insan kanuna uymak zorundadır. Kanun yanlış olabilir. Nitekim Sokrates'i idama mahkum eden kanun, ondan sonraki bütün nesiller tarafından yanlış görülmüştür. Ama o gün, o yürürlükte ve o kanunu değiştirecek tek merci Eklesya'dır, meclistir.
Hocam burada da adaleti çok yasayla özdeşleştirmiş olmuyor mu?
Adalet yasayla, kanunla özdeş değil. Bunu bize Sokrates ve Eflatun söylüyor. Bu adalet olmadan da kanun yürürlükteyse uymak zorundasın. Değiştirirsin. Ama o değişinceye değin, uymak mecburiyetindir. Hani bizde bir laf vardır. Devlet başa, kuzgun leşe. İşte tam burada ucuk oturuyor.
Ya da şeriatın kestiği parmak, acımaz. Hocam, şeriatın kestiği parmak acımaz dedik.
Vaktimizi dolduğunu söylüyorsun. Bu konuyu dediğim gibi haftaya da ayakta kalırsak, canlı kalırsak işlemek üzere tekrar iyi geceler dileyelim. Podcast dinle.